Merhaba arkadaşlar. Bugün 10 Mart 2022, her yönüyle sağlık oturumlarının 15.sinde ve sonuncusundayız. Bugün yine Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinden Ruken Yağız Altıntaş bizimle. Merhaba hocam.
Merhaba Elif Hanım.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Jinekolojik kanserler tanı ve korunma yöntemlerinden
Aynen. Kısaca jinekolojik kanserlere yani kadın kanserlerine değineceğim.
bahsedeceksiniz.
Umarım
Ama bundan
faydalı bir
önce
olur.
kendinizden biraz
Tabii.
bahsederseniz, hani ne yapıyorsunuz?
Ben sizin dediğiniz gibi Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesindeyim. Kadınsal ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisiyim. Aynı zamanda bu anabilim dalında da doktora öğrencisiyim. Şu an tez aşamasındayım. Tezimde de yine kanser tanısı alan kadınlarla çalışacağım. Hani bu şekilde devam ediyorum.
Peki, o zaman size başarılar dileyelim.
Teşekkür ederim.
Ben mikrofonumu ve videomu kapatıyorum. Sunumu size bırakıyorum.
Tamam.
Teşekkür ederiz.
Elif Hanım'ın da dediği gibi jinekolojik kanserleri kısaca anlatacağım sizlere. İçerik olarak rahim ağzı dediğimiz, aynı zamanda serviks kanseri olarak kullandığımız rahim kanseri dediğimiz endometriyum kanseri, yumurtalık, over kanseri şeklinde de duyabiliriz. Vulva kanserleri ve vajen kanserlerini anlatacağım. Öncelikle kanser nedir? Buradan başlamak istedim. Kanser hücrelerin çoğalması, yani kontrolsüzce çoğalması ve yayılması olarak tanımlanmakta. Peki dünyada bu anlamda kanser vakalarına baktığımız zaman dünya çapında kanser tanısı konduktan sonraki 5 yıl içinde hayatta kalan toplam kanser hasta sayısının yaklaşık olarak 50 milyon olduğu ve bunun 27 milyonunun kadın olduğu tahmin edilmekte. Yani nereden bakarsanız yarısı. Türkiye'de ise bu sayıya baktığımız zaman 581 bin kanser vakasının olduğu ve bunun 281 bininin kadın olduğu belirtilmekte. Bu verilere göre de baktığımızda dünyada en çok görülen ilk 10 kansere baktığımda meme, akciğer, prostat, kolon, mide, karaciğer, rahim ağzı, özofagus, tiroid ve mesane kanseri olarak belirtilmiş. Tabii bu ilk 10 kanser hem erkeklerde hem kadınları tüm popülasyonu içine alacak şekilde belirtilmiş. İlk olarak ben de ilk 10 kanser içerisinde bulunan rahim ağzı kanseri, yani serviks kanseri dediğimiz kanserle başlayacağım. Dünyada görülme sıklığı açısından tüm kanserler arasında serviks kanserinin 7. sırada olduğunu az önce de göstermiştim, sunmuştum. Kadınlarda tüm kanserler içerisinde bu serviks kanseri, yani rahim ağzı kanseri 4. Jinekolojik dediğimiz yani kadın kanserleri, üreme sisteminin dahil olduğu kanserler de ilk sırada yer almakta. Bir yılda yaklaşık olarak baktığımızda 604 bin vaka ve 341 bin ölüm gerçekleşmekte bu rahim ağzı kanserinden. Peki rahim ağzına baktığımız zaman rahim ağzı kanserinin risk faktörlerine baktığımızda erken yaşta cinsel yaşama başlamam, 30-55 yaş grubu, çok yaşlı cinsel yaşam, kendisinde ya da partnerinde HPV varlığı, anormal pap simir, İki ya da daha fazla seksüel partnerin olması, immünosupresif tedavi görmesi ve HIV enfeksiyonunun olması. Aynı zamanda düşük sosyoekonomik düzey, kötü hijyen koşulları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların varlığı, sigara kullanma, kötü beslenme, çok doğum ve kişisel hijyenin bozuk olması risk faktörleri arasında yer almaktadır. Burada da belirttiğim gibi HPV'yi ve pap simiri özellikle kırmızıyla belirttim. Çünkü serviks kanserinde HPV varlığının olması bizim için önemli ve biz bunu pap simir testiyle yapabiliyoruz. Kısaca HPV'den ilk önce anlatmak istedim, başlamak istedim. Burada human papillom virüsleri diye adlandırdığımız, kısaca HPV virüsleri dediğimiz bir şey. HPV'nin 100'den fazla değişik tipi vardır ama bizim daha çok ilgilendiğimiz yüksek risk içeren tipleri ve düşük risk içeren tipleri. Yüksek risk içeren tipleri kanser öncesi değişim ve kansere neden oluyor. Düşük risk içeren tiplerin %90'ı da genital sil, yani tip 6 ve 16 olarak genital sil dediğimiz faktörlere neden olur. Yine rahim ağzı kanseriyle ilişkili HPV tiplerine baktığımızda düşük risk olarak az önce birkaçından bahsetmiştim. Tip 6, 11, 42 ve 44 için düşük risk olarak. Tip 16, 18, 31 ve 33 yüksek risk grubu HPV'nin. Rahim ağzı kanserinden alınan doku örneklerin %70'inden fazlasında tip 16 ve 18 rastlanmaktadır. Hücrelerin kansere dönüşebilmesi için kronik bir enfeksiyon olması gerekiyor. Yani HPV'nin varlığı illaki o HPV'nin pozitif çıkması o kişide kanserin olduğunu belirtmez. Bazı tipler kendi içerisinde yıllar içerisinde de değişime uğrayarak kansere neden olmadan kişi bunlardan kurtulabilir. Bu virüslerin rahim ağzı kanserine yol açabilmeleri için ortalama 10-15 yıl boyunca kadının hücrelerinde yaşayabilmesi gerekiyor. Peki belirtilere baktığımız zaman serviks yani rahim ağzı kanserinde nelerle karşılaşabiliyoruz? Erken ve geç belirtileri var. Adetler arasında kanamanın olması erken belirtilerinden, menopoz sonrası kanama, adetin aşırı kanamalı olması, cinsel ilişki ya da muayene sırasında böyle dokunmayla ortaya çıkan kanamalar bizim rahim ağzı kanseri için uyanık olmamızı gösteren erken belirtiler. Geç belirtiler de kanserin yayılım gösterdiği organlara göre değişmektedir. Peki tanılama aslında rahim ağzı kanserinde yani elimizde olan en güçlü silahlardan biri de pap smear testinin olması ve yaygın bir şekilde yapılması. Aynı zamanda ücretsiz bir şekilde gerçekleşmesi de erken teşhis ve %100 tedavi için çok önemli. Peki bizim Sağlık Bakanlığımızda buna yönelik rahim ağzı kanser tarama programı bulunmakta. Ülkemizin koşulları göz önünde bulundurularak 30 ve 65 yaş arasındaki kadınlara toplum tabanlı taramalar yapılıyor. HPV testi veya pap smear testi her 5 yılda bir tekrarlanabiliyor. Son iki HPV veya pap smear testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlar tarama kapsamından çıkartılıyor. Bunlar bizim ulusal standartlarımız, tarama programında yer alan. Peki biz pap smear ya da HPV testini nasıl yapabiliriz, nerede yapabiliriz dediğimizde de aile sağlığı merkezlerinde, toplum sağlığı merkezleri ve KETEM'de tarafından yürütülüyor. Buralarda ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Bu rahim ağzından pap smear dediğimiz aslında rahim ağzından sürüntü alınarak yapılan bir test. Rahim ağzındaki kanser başlangıcı olabilecek herhangi bir hücresel değişikliği belirleyen basit bir testtir. Bu test erken tanı yöntemi ve bu test ile rahim ağzı kanseri klinik olarak ortaya çıkmadan önce %90-95'e varan bir doğrulukla saptanır. Test ucuz ve kolay olması, hastalar tarafından kolay kabul edilmiş olması, rahim ağzı kanserine bağlı ölümleri yaklaşık %75 oranında da azaltması nedeniyle etkili bir tarama yöntemi olarak yer almaktadır. Peki pap smear nasıl alınıyor? Sağlık personeli tarafından yapılıyor. Kadın jinekolojik muayene masasına yatırılarak normal litotomi pozisyonu dediğimiz muayene masasındaki pozisyonda yapılıyor. Spekulum dediğimiz böyle şu an hani şeffaf olarak kullanılıyor. Tek kullanımlık spekulumlar var. Yani kendisinin nasıl anlatayım? Rahim ağzına göre şey yapabileceğimiz boyuta sabitleyebileceğimiz iki böyle kıskaç gibi bir şey düşünebiliriz aslında bunun için. Şeffaf ve sert bir maddeden yapılıyor. Tek kullanımlık zaten. Bu yerleştiriliyor rahim ağzına. Daha sonra steril bir çubukla rahim ağzından bir sürüntü alınarak örnek bir cam üzerine alınıyor. Ve sabitlenmesi için de sprey sıkılıyor. Alınan bu örnek laboratuvara incelenmesi için gönderiliyor. İşlem sırasında hastanın canı yanmıyor. Hatta hissetmediği belirtilmiştir. Peki biz bu testi yaptırmak istediğimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle adet dönemi dışında yapmamız gerekiyor, yaptırmamız gerekiyor bunu. Testi yaptıracak kadının 24 saat öncesinden herhangi bir pelvik muayene yaptırmaması, vajinal duş yapmaması, vajinal yoldan herhangi bir ilaç almaması ve cinsel ilişkide bulunmaması gerekmektedir. Peki biz bu testi yaptırdık. Testin dikkat etmemiz gereken noktalara da ettik. Testi yaptık ve testimiz anormal geldi. Burada hastaya neler yapılır dediğimizde gittiğimizde bu sonuçlar kanser illaki az önce de demiştim pap testin işte pozitif gelmesi ya da normal bir sonucun gelmesi kanser tanısı değil. Ancak kişinin değerlendirmesi tekrardan değerlendirilmesi gerekiyor. Pap simir testinin tekrarı istenebiliyor. Herhangi bir sıkıntı oldu mu olmadı mı işlem sırasında tekrarı istenebiliyor. Ya da HPV testi dediğimiz yine aynı şekilde pap test gibi yapılan bir test. Aynı şekilde o istenebiliyor. Ve daha sonrasında bunlar da pozitif gelirse bir jineko onkolog onkoloğa sevk ediliyor. Burada da bizim hani yine tanıdan emin olabilmemiz için bu kanserin varlığından bahsedebilmemiz için önce rahmin en iç tabakasından biyopsi alınıyor. Endometriyal biyopsi dediğimiz daha sonra kolposkopi buranın görüntülenmesi de sağlanıyor. Bunun sonucunda eğer her şey anormal gelirse o zaman kanserin varlığından söz edebiliriz. Ama bunların varlığı söz konusu değilse de kanser tanısı değildir. Peki HPV testi ne? Bu da anormal pap simir test sonucunun ileri değerlendirilmesi için gerekiyor. Hücreler pap testteki gibi toplanıyor. Yüksek riskli HPV tipleri araştırılıyor. Bu şekilde bu testlerimiz mevcut. Bu kanserin tanısını kolaylaştıran testler bizler için de güzel bir yöntem. Peki korunmada neler yapacağız rahim ağzı kanserinin korunmasına? Her yıl pap simir ve düzenli pelvik muayeneleri yaptırmaları gerekebilir. Bir kadının yaşamı boyunca 9 kez simir yaptırması rahim ağzı kanseri riskini %99 azaltır. Cinsel yola bulaşan enfeksiyonlardan korunmak için kondom kullanılmalı, tek eşli cinsel yaşam tercih edilmeli ve cinsel ilişki yaşı geciktirilmelidir. A ve C vitamininden ve folik asitten zengin beslenilmeli, sigara ve alkol kullanılmamalıdır. Cinsel ilişki sonrası lekelenme kanamaları kanserin erken belirtisi olabileceğinden dikkat edilmelidir. Kişisel hijyen özellikle de vulva hijyeni konusuna bilgi verilmeli. Tüm kadınların özellikle düşük sosyoekonomik düzeydeki ve çok sayıda seksüel partneri olan kadınların da taranmalı. Tüm kadınlar rahim ağzı kanserinden koruma ve erken belirtiler konusunda da eğitim almalıdırlar. Rahim ağzı kanserinden korunmak için ayrıca HPV aşısı yaptırılması gerekir. HPV aşıları 2008 yılından itibaren 100'den fazla ülkede kullanılmaya başlanmış. Amerika'da, Kanada, Avustralya, Almanya, Fransa ve İsrail gibi ülkelerde HPV aşısı rutin aşı takvimine alınmış. Maalesef bizim ülkemizde bu rutin aşı takviminde yer almamakta. Ücretli satın alarak biz bu aşıyı yaptırabiliyoruz. Peki bu aşının çeşitleri var mı? Evet, 3 çeşidi var. Şu an bizim ülkemizde 2 çeşidi bulunmakta. Gardasil ve Cervarix bulunmakta. Ama 3. 9 tipe karşı olan aşı şu an bizim ülkemizde bulunmuyor. Diğerleri de ücret karşılığında yaptırabiliyoruz. HPV aşılarından ilk olarak Gardasil, Silgard ve Quadrivalan dediğimiz aşıdan bahsedeceğim. Bu ülkemizde 2007 yılında başlanmış. HPV'nin 4 tipine karşı 6, 11, 16 ve 18 tiplerine karşı koruyucu. Bu aşının kullanılmasını daha çok 9 ve 26 yaşlar arasındaki kadınlarda kullanılması uygun görülmüş. 3 doz halinde ve bu dozlar 0, 2 ve 6. aylarda yapılması önerilmekte. Bu aşıyı yani 3 dozun hepsini yaptıran bireylerin %99.8'inde aşı sonrasında koruyuculuğun da olduğu belirtilmiş. Yapılan çalışmalara baktığımda da en yüksek antikor titrelerinin 9-15 yaş arasında olduğu da gözlemlenmiştir. İkinci aşımız da Cervarix Bivalan olarak geçiyor. Bu da ülkemize 2008 yılında gelmiş. Tip 16 ve 18 olarak tip 16 ve 18'i etki ediyor. Yine bu aşı da 9 ve 26 yaşlar arasında yapılması öneriliyor. 0, 1. ve 6. ayda olmak üzere 3 doz. Bu aşının dirençli enfeksiyonlara etkinliği %100 iken hücresel anomalilerde %93 olarak tespit edilmiştir. Gardasil 9 yani bu ülkemizde bulunmayan bir aşı. Bu da HPV'nin 9 etkenine yani 9 tipine karşı duyarlı. Amerikan Kanser Birliği 2014 yılında kullanımına izin vermiş bunun. Ülkemizde bulunmuyor dediğim gibi. HPV yani tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 olmak üzere 9 tipte karşı dayanıklı. Bu aşı da yine 9 ve 26. yaşlar arasında kullanılmaya izin veriliyor. 0, 2 ve 6. ay olmak üzere 3 doz. Aşının etkinliğine de baktığımızda %96.7. Burada ayrıca bu aşıların vulvar, vajinal, rahim ağzı, anal ve anal kanserlere karşı koruyuculuğu da bulunuyor bu aşıların. Peki bizim HPV aşılarına dikkat edilmesi gereken noktalara baktığımızda 26 yaş, 9 ve 26 yaş arası dedik biz. Evet, 26 yaşından sonra olmaz mı? Baktığımızda 27 ile 34 yaşlar arasında %81 koruyuculuğu, 35-46 yaşlarda %75 koruyuculuk var. Yani aslına bakarsanız bunlar da çok düşük oranlar değil. Ve hani birçok kişi bu aşıların varlığından haberdar da olmayabiliyor. Ben kendi arkadaş gruplarımdan da farklı sağlık dışında gruplarda da bu tarz bir şeyin olmadığını hani bana sorarak bir yerden duyduklarında sağlıkçı olduğum için daha çok bana sorduklarında aşının daha yeni varlığının olduğunu duyduklarını söylüyorlar. O yüzden hani evet 26 yaşa kadar yaptırmamız daha etkin 9-26 yaşları ama yine de bence geç değil. Bu oranlarda küçümsenecek gibi de değil. Dediğim gibi isteyen her kadın yaştan bağımsız aşılanabilir. Aşıdan önce HPV taraması yapmamıza gerek yok. Bireyler aktif bir cinsel yaşam başlamadan önce aşılama tamamlanmalıdır. Aslında istenen hani kişinin bu virüsle sonuçta partnerinin bu virüsü taşıyıp taşımadığını bilemez. Ve bu yüzden de aslında biz bu aşıların aktif bir cinsel yaşama başlamadan önce tamamlanması gerektiğini hani vurguluyoruz. Aşıların etkinliği bireylerin HPV enfeksiyonu ile karşılaşmasından önce yapılarak arttırılıyor. Ama tabii yine hani dediğim gibi sonradan duyulduysa ve cinsel aktif bir cinsel yaşamı varsa bence yine de yaptırılmasında fayda var. 3 doz aşılama ile ulaşılan maksimum bağışıklık doğal HPV enfeksiyonundan fazladır. Yani bazen tekrar dozu gerekiyor mu diye soruluyor. Tekrar dozuna gerek olmadığı belirtiliyor. 2 yıl sonra antikor seviyesi düşer ancak doğal bağışıklığın üstündedir aşı seviyesi. HPV aşıları aşılamayı takiben en az 5-8 yıl koruyuculukları da bulunmaktadır. Bu şekilde size rahim içi rahim ağzı kanserini yani serviks kanserini kısaca bir korunma yöntemlerinden ve belirtilerinden risk faktörlerinden bahsettim. Şimdi de rahim kanseri dediğimiz ya da endometriyum kanseri olarak da karşımıza çıkacak bir türden bahsedeceğim. Burada kadınlarda tüm kanserler içinde 6. sırada olduğunu görüyoruz. Biz endometriyum kanserinin jinekolojik kanserlerde ise 2. sırada olduğunu. Bir yılda yaklaşık olarak 417 bin vaka ve 97 bin ölüm gerçekleşmekte bu rahim kanserinden. Rahim kanseri rahmin içini kaplayan ve her ay adet kanamasına dökülen ve hormona duyarlı tabakadan yani rahmin en iç tabakasından kaynaklanıyor. Rahim kanseri temelde menopoz sonrası kadınlarda görülüyor ve yaş ilerledikçe seyri kötüleşiyor. Kadınlarda genelde görülme yaşı 50-65 yaş aralığında olmakta. Yani 40 yaşından önce nadir görülüyor. Peki rahim kanserinde etkili bir tarama var mı? Maalesef bunda yok. Burada daha çok belirtiler üzerinde ihmal etmememiz gereken semptomlar üzerinden kadının bireysel olarak davranması gerekiyor. Tanı genellikle semptomların ortaya çıkmasından sonra konuyor. Ama olguların büyük bir kısmı erken dönemde yakalanabilmekte. Çünkü rahim kanseri yavaş ilerliyor ve geç metastaz yani diğer organlara dağılımı geç oluyor. Bu da bu kanser türü için en azından bir artı gibi gözüküyor. Peki risk faktörleri neler? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Erken yaşta adet görme, erken yaşta doğum yapma, hiç çocuk doğurmama, uzun süreli doğum kontrol hapı kullanma, kısa ve düzensiz adet döngüsüne sahip olma, hormon replasman tedavisi görme, genellikle menopozdan sonra ne kadar tartışmalı bir konu da olsa kullanılabiliyor. Yüksek düzeyde östrojen hormonuna maruz kalma ya da bunu kullanma. Diğer risk faktörlerine baktığımızda kişide aşırı kiloluysa, polikistik over sendromu varsa, Progesteron hormonunun yine yetersizliği varsa, tamoksifen dediğimiz daha çok meme kanserinde kullanılan ilaç kullanımı, endometrium kanseri için risk faktörü, kelebek hastalığı, sigara içme, yine yağlı ve yüksek kalori yiyecekler, diyabet, hareketsiz bir yaşamın olması, sosyoekonomik düzeyin düşük olması, meme ve yumurtalık kanseri, pelvise radyasyon uygulanması, rahmin en iç tabakasının büyümesi ve genetik bir aktarımda söz konusu risk faktörleri arasında. Peki klinik bulgularımız neler? Bunun en önemli belirtisi postmenopozal, yani menopoz sonrası gerçekleşen bir vajinal kanama. Bazen bu ihmal ediliyor. Hani kişi kanamasının normal adet kanamasının olduğunu düşünebiliyor. Ama böyle bir durumla karşılaştığımızda muhakkak bir kadın doğuma gitmekte fayda var. Kötü kokulu akıntı söz konusuysa, yine düzensiz aralıklarla fazla miktarda ve uzun süren bir anormal kanamalar mevcutsa, ağrı, kilo kaybı ve anemi varsa, kanlı akıntı, ateş ve beyaz hücrelerinin yükselmesi söz konusuysa, bel ağrısı veya pelvik ağrılar, bunlar klinik bulguları olarak karşımıza çıkıyor rahim kanserinin. Burada tanılamada ne yapabiliriz? Rahim kanserinde pap smear ile her zaman tanılanamamaktadır. Yani rahim ağzı kanseri gibi net bir hani tanılaması yok maalesef. Tanı testi yok. O yüzden hani burada en güvenilir tanı yöntemi de yine pelvik muayene ve endometriyal biyopsi dediğimiz rahmin en iç tabakasına dokunun alınarak incelenmesi. Endometriyal biyopsinin negatif olması ve semptomların inatçı olması durumunda ise dilatasyon, küretaj veya histereskopi dediğimiz bir cihazla rahmin içinin rahmin görüntülenmesi gibi işlemler uygulanmakta. Peki rahim kanserinde korunma da neler yapabiliriz? Yine burada da erken tanı ve tanıyla tedavi mümkün. Rahim kanserinden korunmak için alınabilecek basit önlemler var. Bunlar doğum kontrol hapını kullanmak %50 riski azaltır, ama tabii ki bu doğum kontrol hapının, yani böyle bir tanı konduğunda ben doğum kontrol hapı kullanayım riskim %50 azalır ya da iyileşirim gibi bir şey söz konusu değil. Bunu tamamen hekim gözetiminde, gittiğiniz kadın doğum uzmanının gözetiminde yapılması gerekiyor. Uzun süreli östrojen kullanımından kaçınmak, ailesinde rahim ve meme kanseri olanların yıllık jinekolojik muayenelerini yaptırmaları, yaşam şeklini değiştirmek burada önemli. Obez kadınların kilo vermeleri ve egzersiz yapmaları önerilen diğer korunma şekillerindendir. Endometrium, yani rahim kanserinde bu şekilde korunma yöntemleri bulunmakta. Üçüncü jinekolojik kanserimiz olan yumurtalık over kanseri. Kadınlarda tüm kanserler içinde 8. jinekolojik kadın kanserlerinde 3. sırada yer almaktadır. Bir yılda yaklaşık olarak 313 bin vaka ve 207 bin ölüm gerçekleşmekte. Maalesef bu yani o yumurtalık kanseri sessiz bir hastalık. Burada büyüyen over nedeniyle karnın alt kısmında belirsiz bir rahatsızlık, daha çok böyle hazımsızlık gibi sindirim şikayetine bağlı erken belirtileri olduğu için birçok kişi bunu anlayamıyor. Ya da işte dahiliyeye gidiyor, iç hastalıklarına gidiyor kontrole, ama orada bu düşünülemiyor. Son nokta olarak bu gelebiliyor akla. O yüzden de sessiz bir hastalık ve geç tanısı konuluyor. O yüzden de ölüm oranları gerçekten çok yüksek. Over kanseri kadın genital kanserleri için de önemli bir yer tutuyor. Çünkü en çok ölüme neden olan kanserdir. Yumurtalık kanserleri genellikle ilk evrelerde hiç belirti vermiyor. Yumurtalık kanseri tüm genital kanserlerin %20-25'ini oluşturuyor. Risk faktörlerine baktığımızda erken yaşta menarş, hiç doğum yapmamış olması, genç yaşta çocuk sahibi olmak, erken yaşta yine doğum, geç yaşta doğurma, ileri yaş, aile öyküsünde yumurtalık, meme ve kolorektal kanser öyküsünün bulunması, sigara ve alkol kullanımı, yağdan zengin gıdalarda beslenme, kısa veya düzensiz adet döngülerinin olması, geç menopoza girmesi risk faktörleri arasında yer alıyor. Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanma. Mesela az önce rahim kanserinde doğum kontrol hapının %50 riski azalttığını söylemiştik. Ama burada uzun süreli doğum kontrol hapının kullanılması yumurtalık kanseri için bir risk faktörü olduğunu görüyoruz. O yüzden az önce de söylemiştim. Hani bunu tamamen hekim gözetiminde yapmamız gerekiyor. Diğer risk faktörlerine baktığımız zaman kısırlık, yine hormon replasman tedavisi, genital pudra kullanımı, yüksek dozda östrojen hormonunun kullanımı, obezite, yine burada da polikistik over sendromu, diyabet, hareketsiz yaşam ve sosyoekonomik düzey burada risk faktörleri arasında önümüze çıkıyor. Peki belirtileri nelerdir? Dediğim gibi ilk başta da söylemiştim, çok geç belirti veriyor. Belirtiler daha çok karının alt kısmında hafif hassasiyet ve sindirim şikayetleri oluyor. Bu yüzden de hani yumurtalık kanseri o sindirim şikayetleriyle açıkçası pek düşünülemiyor. Daha sonrasında geç belirtilerde daha çok fark edilebiliyor. Karında şişlik, distansiyon yani gazın olması, sık idrara çıkma, beslenme bozukluğu, asite bağlı solunumda güçlük. Yumurtalık kanserinde daha çok böyle asit oluşumu oluyor ve karın büyüyor. Buna bağlı da tabii diyaframa yaptığı baskı nedeniyle de solunumda birazcık güçsüzlük gerçekleşebiliyor. Yine aynı şekilde kabızlık söz konusu. Peki burada tanılamada neler yapıyoruz? Bunun da aslında hani daha çok rahim ağzı kanseri için elimizde hani tek bir kanser için tanı yöntemi var, erken tanı yöntemi. Diğer hani kanser türleri için daha çok işte yıllık bizim hani doktor kontrollerimizi yaptırmamız gerekiyor. Daha çok bunun üstünden gidiyor. O sırada testler sırasında fark edilen herhangi bir anomali üstüne de ileri tetkiklerin yapılması daha anlamlı oluyor kanserlerin erken dönemde test edilebilmesi için. Yine burada da ultrason yaptırımı, da transabdominal dediğimiz ultrasonun yaptırımı ve serum tümör markerları yani kanda işte CA125 düzeyine baktırmaları öneriliyor. Ama temelde diğer kanserlerde de gördüğümüz gibi yıllık jinekolojik muayenelerimizi yaptırdığımız zaman vücudumuzdaki bir anomali tespit etmek daha kolay olacaktır. Peki yumurtalık kanserinden korunmada neler yapabiliriz? Tanı koymak zor. Çünkü yumurtalıklar hani vücudun üreme organlarının hani anatomik olarak derinlere yerleşmesinden kaynaklı. Bunun tanısının konulması maalesef güç oluyor. Yıllık yapmamız gereken muayeneler burada önemli. Yine menopoz sonrası dönemde olanlar ve ailesine yumurtalık kanseri öyküsü olan kadınlar tarama kapsamına alınması gereken kadınlardır. Biz dördüncü jinekolojik kanserimize bakacak olursak vulva kanseri. Bu da tüm jinekolojik kanserlerin %5'ini oluşturmakta. Çoğunlukla 60-70 arası kadınlarda görülüyor. Rahimden, bağırsaklardan ya da yumurtalıklardan menşeyi alır. Risk faktörlerine baktığımız zaman 60 yaş üstü, sifilis, HPV, HIV, rahim ağzı kanser öyküsü, vulvanın incelmesi, vulvada melanomanın olması ya da ailede bu öykünün olması, düşük sosyoekonomik düzey ve sigara kullanımı risk faktörleri arasında geliyor. Tanı taramaya bakacak olursak pap test ve dikkatli vulva muayenesi risk gruplarının saptanmasında bize yardımcı oluyor. Korunmada riskli grupların pap simir yaptırmaları ve dikkatli bir şekilde vulva muayeneleri yaptırmaları oldukça önemli. Bununla birlikte kadınların HPV'den korunmaları, sigara içmemeleri, düzenli jinekolojik muayene olmaları, koruyucu olarak HPV aşısı yaptırmaları önemli. Burada kendi kendine vulva muayenesi erken dönemde anormal bulguların saptanması için önemli. Buradaki amacımız vulvada ele gelebilecek kitlelere saptamak ve bir ayna yardımıyla yapılıyor. Basit bir muayene yöntemi hepimizin yapabileceği şekilde. Peki nasıl yapılıyor? Kendi kendine vulva muayenesi nasıl yapılır? Bu aslında bedenimizi daha iyi tanımak için hani güzel bir yöntem. Biz bedenimizi tanıyarak bedenimizdeki değişiklikleri fark edebiliyoruz. Bu muayene yöntemi de bu açıdan hani bize yol gösterici. Her kadın kendini en rahat hissettiği şekilde bu muayeneyi yapabilir. Amaç bölgede ele gelmesi, muhtemel kitleleri saptamak ve bölge cildindeki değişiklikleri fark etmeye çalışmak. İncelemenin yani 3 ayda bir yapılması yeterli. Herhangi bir sorun saptanırsa rutin jinekolojik muayene gününü beklemeden mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekiyor. Peki nasıl yaparız? Yatakta yatarken bacaklar yanlara doğru aralanmalı. Önce sol elin 3 parmağıyla sağ kasık bölgesi, sağ elin 3 parmağıyla sol kasık bölgesi yukarıdan aşağıya doğru taranarak bu bölgede şişliklerin olup olmadığına bakılabilir. Eğer bölgede şişlik saptarsak bu %90 olasılıkla lenf bezi büyümesi olup bu büyüme %90 olasılıkla daha önceden geçirilmiş basit bir enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülmekte. Daha sonra yatakta yatarken bacaklarınızı yanlara doğru aralayın. Önce sol elinizin 3 parmağıyla sağ kasık bölgenizi sonra sağ elinizin 3 parmağıyla sol kasık bölgenizi yukarıdan aşağı doğru tarayarak bu bölgede şişlikler olup olmadığına bakın. Bölge cildini baş parmağınızla elinizin diğer 3 parmağı arasında hafifçe sıkıştırarak sıkıştıracak şekilde incelemeye başlayın. Herhangi bir şişlik, düzensizlik, sertlik veya ağrı var mı bu sıkıştırdığınız bölgelerde? Onu tespit etmeniz gerekiyor varsa. Bu şekilde de çok basit bir şekilde hani 3 ayda bir yapabiliriz kendi kendine vulva muayenemizi. Bunu bir ayna yardımıyla da yapabiliriz ama şişlik, düzensizlik ve sertlik daha çok dokunarak da hissedebileceğimiz kısımlar. O yüzden de hani rahatlıkla yapabiliriz. Peki önleme ve eğitim kısmına gelecek olursak burada bizim sağlık personeli olarak kendi kendine vulva muayenesini öğretmemiz gerekiyor. Kliniğe yatan birçok hastaya sorduğumuz zaman neredeyse hiçbiri kendi kendine vulva muayenesini yapmıyor ya da biliyorsa da yapmıyor ya da hiç duymamış. Bu aslında hani bizim bu kanserin evet nadir gözüküyor ama ihmal etmememiz gereken bir nokta. Sigarayı bırakmaları için teşvik etmemiz gerekiyor. İç çamaşırlarını sık değiştirmeli. Vulvaya parfüm, deodorant, sprey, pudra gibi ürünleri uygulamamaları önerilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar önleme ve kondom kullanımı konusunda bilgilendirilmeli. Her şüpheli lezyon varlığında biyopsi yapılmalıdır. Son kanserimiz olan vajina kanserine gelecek olursak bu da en nadir görülen jinekolojik kanserlerden biri. Vajina kanseri insidansı 100 binde 1 olup jinekolojik kanserlerin %1.5'i ile 3'ünü oluşturuyor. Vajina kanserinin %90'ı rahim ağzı, rahim vulva kanseri ile bir de gebelikte plasentadan kaynaklı hastalıklardan kaynaklanabiliyor. Peki risk faktörlerimiz neler? Yaş, desteklediğimiz sentetik östrojene maruz kalma, vajinal adenozis, HPV virüsünün varlığı, rahim ağzı, kanser öyküsü, sigara, alkol kullanma, HIV, uzun süreli kronik iritasyon bizim için bu kanserde risk faktörü. Belirtilerine bakacak olursak ağrısız vajinal kanama ve akıntı en sık görülen belirtisi. Daha sonrasında üriner retansiyon dediğimiz idrarın birikmesi, mesane spazmı, hematürü ve işeme sıklığında artma gibi belirtiler ortaya çıkmakta. Bu kanser eğer arka vajinal duvarda ortaya çıkmış ise tenezmus yani rektum ve mesanenin iltihaplanması, kabızlık ve gaytadan kan görülmesi gibi rektal belirtiler görülmekte. Tanılamada yine burada da tanılamak için pap smear testi kullanabiliyoruz. Eğer vajina kanser öyküsü varsa yıllık jinekolojik muayeneler sırasında da kolposkopi ile görüntüleme işlemi bu da yaptırılması gerekiyor. Korunmada neler yapmamız gerekiyor? Vajina kanserinden korunmak için her yıl az önce de söylemiştim bu kanserlerde yani en önemli şey her yıl düzenli jinekolojik kontrollere gitmek. Riskli gruptaysak düzenli pap smear yaptırılmalı. Kadınlar vajina kanserinin erken belirtileri hakkında yine aynı şekilde eğitim verilmeli. Benim anlatacaklarım bu kadar. Birazcık böyle kısaca anlatmaya, özünü vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Arada takıldığım bir yer olduysa da kusuruma bakmayın.
Biz çok teşekkür ederiz. Tam şeyi soracaktım. Siz aynayla muayene yapılabilir derken bu zaten hani şişlik aramıyor muyuzu soracaktım ki siz zaten asıl elle muayenenin yapılabileceğinden söz ettiniz.
Aslında biz hani ayna yardımıyla hem o bölgeyi gözlemlenmesi isteniyor. Hani o vücut daha doğrusu sonuçta mahrem bir bölge olduğu için hani kaçımız burayı gözlemliyor ve hani oradaki değişiklikleri saptayabilmek için önce sağlıklı
Esas olan
dokuyu
şey
görmemiz.
vücudumuzu tanımak, normalini,
Aynen, vücudumuzu
sağlıklı
tanımlamız
halini tanımak için
gerekiyor.
söylüyorsun
Ama tabii
sen.
ayna bunun için şart değil. Elimize kitlenin gelmesi, orada bir ağrının, acının hissedilmesi bizim için önemli noktalardan biri.
Burada şeyde de meme muayenesinde de meme kanserleri için ayrı bir oturumumuz olmuştu. Orada da aynı şey söylüyor. Muhtemelen pek çok durumda yani asıl olan şey vücudumuzu sağlıklı haliyle tanırsak eğer neyin yolunda gitmediği konusunda fikir sahibi oluruz. O yüzden kendi vücudumuzu tanıyıp sağlıklı halinde ne hissediyoruz, ne var, nerede, ne yok. İşte bir gün ilk defa işte 40 yaşındayken bir yerimize dokunup da orada bir şişlik olması belki de yıllardır olan bir yağ
Aynen.
bezesiydi o. Hani o yağ bezesinin orada olduğunu bilmek de bir şey önem kazanıyor bu durumda herhalde.
Aynen öyle. Yani bir de dediğim gibi mahrem bir bölge olduğu için hani dokunmak, oraya bakmak bizim için biraz böyle daha kapalı, daha şey zor
Utanma
oluyor. Bilmiyorum, tam
uyandıran.
kelimeyi söyleyemedim ama o yüzden hani tanımamız gerekiyor. Gerek dokunarak, gerek gözlemleyerek. Sizin de dediğiniz gibi vücudumuzu tanımamız gerekiyor.
Ve bütün bu her yöne sağlık oturumlarının başından itibaren ve sizin özellikle işte Ege Üniversitesi Hemşire Fakültesi'nin özellikle eğitimlerinden anladığımız en temel şey yıllık düzenli jinekolojik muayenelerin yapılması. Yani her oturumda mutlaka karşımıza çıkan bir ifade oldu bu.
Aynen
Jinekolojik muayeneden korkmayıp yıllık düzenli jinekolojik muayenelere gitmek ne kadar önemli olduğunu son oturumda da bir kere daha hatırlamış olduk aslında.
Aynen Elif Hanım, çok güzel değindiniz valla. Bütün oturumlardan hani ne çıkartabiliriz dersek en can alıcı nokta bu idi. Rukencim, ağzına sağlık.
Teşekkür
Tekrar
ederim hocam.
teşekkür ederiz, kutluyorum. Burada hani dokunmaktan bahsettik ya, meme kanseri örneğini de verdiniz. Vulva'da da aynı şekilde. Aile planlamasında anlatırken de yine serkal palpasyon yöntemi, işte kişinin kendini muayene etmesi, bunlardan bahsetmiştik. O nedenle hani bedenimizi tanıyalım, Ruken'in dediği gibi de dokunarak da ele gelen şişlikler var mı yok mu, öncesi nasıldı, sonrası nasıl, bunları bilmemiz önem arz ediyor. Akıntıları tanımak, yine parmak arasında hissetmek, işte kötü kokup kokmadığını bilmek, yani bunların hepsi aslında bedenimizde bir şey olduğunda kokusuyla olsun, dokunarak olsun, hissiyatıyla olsun bize sinyaller veriyor. Onları yeter ki önemseyelim. Sadece işte her yıl yapılacak o kontrol, jinekolojik muayene masasından korkmayalım. Sağlık çalışanları orada işini yapıyor neticede. En azından bir kontrole gidelim ki işte ben 2002 yılı Mart ayında sağlıklıyım, simirim temiz çıktı, herhangi bir tümör yok, kitle yok deyip bunu bir kenara koyabilelim. Sonradan bir şey çıkarsa da yani o zaman bu yeni bir oluşum.
Durum
Çünkü
diyebiliriz.
Mart'ta her şeyim temizdi diyebilme şansımız olur böylelikle.
Ve tabii ki yani her şeyden önce her zaman erken tanı önemli bir şey. Yani hastalığın, herhangi bir hastalığın ilerlemiş noktalarından geri dönmektense, oradan iyileşmeye başlamaktansa daha hastalık ilerlemeden iyileşmeye başlamak arasında ciddi fark var. O yüzden de işte erken tanı özellikle önemli oluyor. Bunun için de düzenli muayene gerekiyor.
Aynen, evet.
Ve kontrolümüz dışında şey gibi işte hani hiç kendimizi koruyup sonrasında kontrolümüz dışında hiç istemediğimiz kadar muayeneye maruz kalmamak için belirli sayıda muayeneyi göze alıp sonrasında işte erken tanıyla belki daha az muayeneyle, ki muayenenin korkulacak bir tarafı yok ama rahatsız edici hastaneye gitmek pek çoğumuz için hani hoş bir durum değil. Hani hasta insanların arasında olmak ya da kendimizi orada görmek de hoş değil. Ama yani işte sonuçta yaşam bu. Daha sağlıklı yaşayabilmek için bir şekilde bunlara maruz kalmamız gerekiyor.
Evet, sağlık kontrollerimizi ihmal etmeyelim diyelim.
Evet ya, bu her yönüyle sağlık oturumumuz sonu gelip de dönüp dönüp buraya geliyor olması.
Ya aslında koruyucu sağlık hizmetleri yurt dışında çok daha yaygın. Yani biz son anda gidip hasta olunca tedaviyle uğraşıyoruz. Oysa ki hani baştan o koruyucu hizmetlerin yaygınlaşması, kişilerin bunun farkında olması çok daha önemli aslında.
Benim aklıma gelen çok bir soru yok. Yani belki de çok üstüne düşünmemiş olduğum bir konuyla şu anda karşı karşıya olmuşumdur.
Ben
O
peki
yüzden
size sorayım. HPV aşısı, onunla
yaptırmamıştım.
ilgili evet neler düşündünüz, ne hissettiniz?
Yani 39 yaşındayım. 26'sından sonra herhalde gün geçtikçe mi azalıyor? Yani şu anda geç kalmış durumda mıyım? Bunu bilemiyorum mesela.
Yani biz de
Daha doğrusu
geçenlerde
ne kadar
hatırlattık.
geç kalmış durumdayım?
Şimdi 45 yaşına kadar yapılabileceği söyleniyor. İşte hani 26 yaşına kadar yani erken dönemde yaptırırsanız daha etkin oluyor. Ama 26'dan sonra etkin olmuyor anlamına gelmiyor. Siz işte hani cinsel yönden aktif olsanız bile herhangi bir hastalık geçirmediğiniz için yine de aşıyı yaptırtabiliyorsunuz. Etkisi oluyor yani etkin oluyor. Sadece işte burada aşının 3 doz yapılmış olması, Sağlık Bakanlığı'nın karşılamaması, ücretinin yüksek olması, yani çalışan ekonomisi elinde olan kişilerin oturup düşünmesi gereken, ona göre karar alması gereken bir durum.
Yani öte yandan maruz kaldığımızda harcayacağımız zaman, emek, kaygı ve de parayı düşündüğümüzde hani
Evet.
bu da başka bir zararkar meselesi olmuş olacak.
Evet.
O yüzden yani herhalde de oluyor, mecburen oluyor ama sağlığın çok hesabını tutmamak mı gerekir diye de düşünüyor insan bir yandan. Hani ekonomik hesabını.
Yani işte hani diğer türlü olabilseydi direkt hani ücretsiz Sağlık Bakanlığı uygulaması o tip hani aşıları evet diyor
Öyleyse
kişiler
çok daha
yaptırıyor.
tabii uygun olurdu
Ya
yani.
ama burada işte hani kişilerin inisiyatifine kalınca ister istemez o maddiyat da işin içerisine giriyor. İlk piyasaya girdiğinde tanesi 250 liradan 3 tane olsa 750 lira falan derdik. Geçen gün hatta katıldığımız toplantıda kaç olmuştur iken tanesi
690 demişti hocam.
yani işte 700 de
Aynen.
tanesi 700 olunca çarpı 3 de ister istemez hani asgari ücretin yarısına denk geliyor şimdi.
Öyle. Tabii yani gerçekten öte yandan bunu maruz kalma ihtimalimizin düşük olduğunu varsayıyoruz. Hep hani bizim başımıza gelmez varsayımıyla bu türlü şeyleri genellikle şey yapıyoruz ya, öteliyoruz ya. Yani
Evet.
hepimizin başına bir gün işte HPV geleceğini biliyor olsak o 3 dozluk 700 liralık işte 2000 küsur liralık harcama çok büyük bir harcama olmazdı muhtemelen. Öyle değilmiş gibi olurdu ama işte benim başıma gelmez ve gerçekten gelmeme ihtimali durumu biraz işleri zorlaştırıyor.
Evet, orada insan psikolojisini siz daha iyi biliyorsunuz.
Evet. Ama başımıza geldiğinde gerçekten harcadığımız, yani paranın yanında harcadığımız korku, kaygı, işte zaman, emek, enerji vesaire bunların hepsi birbirine eklendiği zaman o zaman tabii bir de pişmanlık var işin içinde. Keşke o zaman yaptırsaydım pişmanlığı.
Valla işte
Neyse, yani
bilemiyorum.
sonuçta
Yani
herkes kendi hesabını yapabilir durumdadır bunu.
tabii ki aynen. Yani bizim buradan vereceğimiz mesajlar farkındalık yaratmak için, kulağa akarsuyu kaçırmak için. Buradaki bu konuşmalar sayesinde tekrar insanlar bir üzerine düşünme fırsatı bulacaklar. Sonuçta herhangi bir yönlendirme yapamıyoruz. Yapın ya da yaptırmayın da demiyoruz ama böyle bir uygulama olduğunu da bilin, farkındalığınız olsun diyoruz.
Hocam mesela benim yoktu bu aşılarla ilgili detaylı bir bilgi.
Evet.
Benim için bile en başta iyi bir farkındalık oldu. O yüzden
İyi
tekrar
ki
teşekkürler
aklınıza
bunları.
getirip de yapmışız bu eğitimleri. İyi ki siz de
Evet.
bulmuşuz. Teşekkür ederiz.
Ne güzel, bizim için de ne mutlu diyelim.
Bir de şey dikkatimi çekti. Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar bazı hastalıklarında başka bir hastalıkları da tetikliyor mesela. Çok dikkatimi çekti. İşte rahim kanserini önlüyorken bu doğum kontrol
Oral
hapları
kontrasepti.
bir yandan da meme kanserine sebep olunduğuna dair meme kanser oturumlarında orada da o şekilde yetiştirebilirim
Burada da yine aynı
bilgileri diye.
şekilde bir kanseri önlemede yardımcıyken diğer bir jinekolojik kanseri yani oluşmasına neden olabiliyor, risk faktörü oluşturabiliyor. Konuşamadım. O yüzden hani ilaç, herhangi bir ilaç, reçeteli ya da reçetesiz, bir mesaj daha vereyim. Reçeteli ya da reçetesiz, hani kontrolsüz kullanmamak en uygunu herhalde.
Şimdi burada özellikle zaten oral kontraseptiflerden hani bahsetti Ruken. Var mı senin söylemek istediğin Ruken?
Yok hocam. Siz...
Yok. Şimdi reçetesiz satılıyor oral kontraseptif haplar. Yani aile planlaması konusunu anlatırken de bundan bahsetmiştik. Hı hı. Neticede hormon içeriyor. Artı işte günlük düzenli kullanılması gerekiyor. Sadece doğum kontrolü için değil, aynı zamanda polikistik overdeki işte hirsutizm dediğimiz kıllanma gibi problemlerin tedavisinde de kullanılabiliyor bu tip ilaçlar. Hı hı. Fakat işte hormon içerdiği için ve dışarıdan verildiğinden dolayı takip gerekiyor. İşte burada vurgulandığı gibi işte dozajı olabilir, kullanma süresi olabilir. Bunların hepsi farklı türde kanserleri tetikleyebiliyor. Ama özellikle menopoza girerken işte sıcak basması, ateş basması gibi gece terlemeleri yaşam kalitesini çok çok kötü etkileyecek türde rahatsızlıklar yaşandığında da o geçiş dönemini, yani menopozun ilk zamanlarını kontrol altına alıp daha hafif geçirmek adına da yararlı olabiliyor. Şimdi orada ne geliyor, işte kar zarar ilişkisi geliyor. Ailede meme kanseri öyküsü varsa, herhangi bir rahim kanseri, yumurtalık kanseri öyküsü varsa kesinlikle önermiyoruz. Ama ailede böyle bir öykü yoksa, kişinin yaşam kalitesi çok çok etkileniyorsa, doktor kontrolünde ve belli bir süre kullanılması gerekebiliyor. Yani bu konuda sağlık çalışanları da ikiye bölünmüş durumda. Hani hormonal tedaviler olsun mu olmasın mı diye farklı görüşler de var. Ancak hani hem bu etkinin farkında olalım, yaşadıklarımızla ne derece baş edebiliyoruz, gerçekten bu tedaviye ihtiyaç var mı yok mu onu değerlendirelim. Yanı sıra bazı tromboflebitik hastalıklar, tromboz oluşumları, bunlardan bahsetmiştik. Bu tip sigara kullanan kişilerin işte oral kontraseptif hapları kullanmaması gerektiğini söylemiştik. Ailede dikkat edilmesi gereken çok şey var. Yani eczanelerde satılıyor olsa bile peynir ekmek gibi tüketmeyelim lütfen. Yine bir sağlık çalışanına danışarak kullanmakta yarar var.
Ve aynı şekilde tabii tüketmemek bir ucu, bir ucu da önerildiği halde kullanmaktan kaçınmak. Yani şimdi bir risk analizi, bizimle ilgili bir risk analizi yapılmış ya, hekimimize güvenmişsek o hekime güvenmemiş de olabiliriz bir yandan tabii ki, ama o böyle bir durumda da ilacı reddetmek yerine ikinci bir hekime danışmak belki daha rahatlatıcı olabilir. Yani bunun bir ucu hiçbir şey yokmuş gibi ilacı peynir ekmek gibi kullanmak, öbür ucu da ben ilaçlara karşıyım deyip hiç ilaç kullanmamak önerilse dahi. O yüzden her iki ucunda zararları ve belki yararları da, ama hani öte yandan zararları da vardır. O yüzden her koşulda ilaç kullanırken kontrollü bir sağlık çalışanının, bir ilgili hekimin, sağlık çalışanı derken hastanede reçete yazmakla görevli olmayan herhangi birine de sağlık çalışanı diyoruz. Yani reçete yazma yetkisi olan ve kolun uzmanı olan, hani benim bir tanıdığım doktordur.
Yani hormonal hani tedavinin önerebilecek olan işte hekimler diyelim.
Hı hı. Yani benim işte amcamın oğlu ortopedist de o işte bu hormon ilaçlarını kullanmayın demişti gibi bir şey de olabilir. Öyle bir savunmamız da olabilir. Doğru. Yani nasıl ki manavdan et almaya gitmiyoruz. İşte ne bileyim top almak için kıyafet dükkanına gitmiyoruz. O yüzden hani bu da aynı şekilde, ki sağlığımızla ilgili bahsediyoruz. Çok uzun süre eğitim almış, disiplinleri olan, belli bizim bilmediğimiz pek çok şey bilen o konu hakkında hekimlere danışmak önemli.
Evet, evet. Yani eczacıların da bu konuda hani bilgileri var. O an için hani satın alma sırasında konuşmak adına olabilir. Onun dışında belli bir hastalığımız varsa, kullandığımız ilaçlar varsa zaten onlarla etkileşimi olabilir. O yüzden kronik hastalıklarla kontrollerimizi yaptırırken o ilaçları yazan hekimlere de sormak gerekebilir bazı durumlarda. Kimi ilaçların işte alkolle kullanılmaması gerekir gibi her açıdan sizin de söylediğiniz şekilde her iki ucu da farkındalığımız olsun, değerlendirmeye alalım.
Peki o zaman sizin ekstra eklemek istediğiniz bu konuyla ilgili, jinekolojik kanserlerle ilgili bizim sormadığımız ama şu da söylense iyi olur diyeceğiniz herhangi bir şey var mı Ruken Hocam ya da Özlem Hocam ya da işte burada bulunan diğer Sümeyye Hocam?
Ben şeyi de ekleyebilirim, hani yıllık jinekolojik muayene yapalım dedik. Bunun yanı sıra hem yani yaşam tarzı değişikliğine de gitmemiz gerekiyor. Genel olarak tüm kanserlerin risk faktörlerine baktığımızda işte hareketsiz bir yaşam, kilo yani obezite gibi kronik rahatsızlıkların olduğu hastalıklar. Bence buna da değinmemiz gerekiyor. Yaşam tarzımızda değişikliğe gidip beslenmemizi de değiştirmemiz gerekiyor. Tabii alkol ve sigara, hani özellikle sigara kullanımını hiç kullanmasak iyi olur.
Güzel, gözden geçirmek iyi olur diyorsunuz.
Aynen. Benim ekleyebileceklerim ekstra bu kadar, hani genel olarak konuştuklarımızın üzerine.
Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Ulken Hocama teşekkür ediyorum öncelikle.
Ben teşekkür ederim.
Biz klinikte genelde bu tarz vakaları daha ileri yaşlarda, mesela endometriyum kanseri için konuşayım. Böyle hani menopoz sonrası kanaması olmuş ama sürekli ertelemiş ya da bunu görmezden gelmiş ileri yaş kadınlarda daha yoğunlukla görebiliyoruz mesela. Hani o yüzden kendini iş yoğunluğunun arasında ertelememek, hani o kanama belirtisi, yani bir menopozdan sonra kanama belirtisi gördüğü an hemen müdahale etmesi gerçekten kurtarıcı bir müdahale olabilir. O yüzden hani bu yaşam içerisinde özellikle kadınlar kendilerini çok fazla erteliyorlar. Hani bunun önüne geçmek için önemli. Ben de bunu ekleyebilirim.
Teşekkür ederiz. Her koşulda muayene. Doktordan korkulmaz.
Bir de hani jinekolojik kanserler diyoruz, işte kadın kanserleri, özellikle üreme organlarının kanseri diyeyim. Hani biraz daha mahrem bir bölge olduğu için hepimiz onunla ilgili yakınmalara yani mümkün olduğunca son noktaya geldikten sonra, artık baş edemeyeceğini fark edince kişi o zaman gidiyor. Hani biraz mahremiyetin olması, birazcık işte o jinekolojik masanın hani travmatik olması belki, ya da işte başka etkenler de tabii vardır. Daha önce gitmiştir, işte hani etkili bir iletişim görememiştir ya da işte farklı davranışlarla karşılaşmıştır. Bazen bunlar da bizi bu tarz hani muayenelere gitmeyi engelleyen faktörler. O yüzden hani son noktaya gelmeden müdahale etmek her zaman kişi için de çok faydalı olacaktır.
Bir de çok galiba bu türlü konuları kendi aramızda da çok konuşmuyoruz. Yani işte
evet,
kokulu bir akıntısından bahsetmek için yani bir arkadaşına bahsetmek dahi sanırım bir şey, utanma konusu olmuş oluyor. Halbuki hani o anda bir yakınsak, işte kolum ağrıyor diyebiliyoruz mesela. Aynen. Ya bir doktora git birisi dediğinde bile hani bazen ikna olabiliyoruz. Ama bu konuları kendi aramızda konuşmak da galiba biraz zor. Yani daha doğrusu hiç biraz zor derken yapmıyoruz galiba. Aslında birbirimizi de ikna edebilecek durumda oluyoruz. O zaman buradan kadınlara şey sesleniyorum. Birbirinize akıntılarınız, vajinalarınız hakkında sorular sorun. Fırsat konu burada doğsun ki.
Birbiriniz... Delikoduların arasına sağlık sohbetleri de girebilir yani.
Evet. Yani tabii sağlık sohbeti deyince hep ağrısızlığı işte şey falan giriyor. Yani üreme organlarımızı da bu sağlık sohbetlerine dahil edelim diye. Buradan engel seçimden büyük çağrı.
Ben bir de şunu ekleyebilirim. Yani kanser dendiği zaman hep bir korku yaratır insanlarda. Tedavisi olan türde kanserler bunlar. Yani radyoterapi, kemoterapi olsun, yanı sıra da cerrahi operasyonlarla da çaresi olan hastalıklar. Meme kanserinin de aynı şekilde. Tedavi süreci o sizin hep vurgu yaptığınız gibi ilerlerse daha ağır geçebiliyor ama erken teşhisle beraber daha kısa, daha alımlı bir tedaviyle de çözüm bulunabiliyor. O yüzden bazen de nasıl diyeyim, işte bu belirtileri şimdi biz anlattık. Ne dedik? Postmenopozal kanama dedik. Sağ olsun Sümeyye de güzel bir örnek verdi. Ama her daim menopoza girdikten sonra bir kanamayı tekrar hissetmiş olmak hemen acaba rahim kanseri mi? Aklımıza böyle bir soru işareti de getirebiliyor. Polipler var. Onlara bir de değinmek istedim ben de. Rahim içerisinde çıkan böyle ince uzun oluşumlar bunlar. O polipler de yine böyle postmenopozal kanamaya neden olabiliyor. Ultrasonla bakıldığında endometrium içinin kalın gözükmesine neden olabiliyor. Histeroskopiden bahsetmişti Ruken. Rahim içerisini görerek aynı zamanda da işlem de yapılabiliyor. Oraya kamera yerleştirip görülüyor ve polipler de o sırada alınabiliyor şeklinde uygulamalar da var. Yani her hani belirti birbiriyle karışabilir. Her şey hemen kanser deyip korkutmasın da bizi ama ihmal de etmeyelim.
Ya çünkü bazen eyvah kanser tanısı alacağım korkusu da bizi doktora gitmekten alakoyabiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Bu söylediğiniz iyi oldu. Yani çok büyük bir hastalığa dair bir şey duymak da korkutucu olabiliyor. Ama yani bizim gerçekten çok küçük bir belirtiden çok korkup da işte o küçük belirtiyi dikkate almadığımız durumda belki korktuğumuz şeylerin başımıza gelme ihtimali artıyor hani dikkate almadığımızda ya da yani boşu boşuna korkmuş da olabiliyoruz kendi kendimize yani çok daha basit bir şeyken. O yüzden her koşulda yolunda gitmeyen bir şeyler fark ettiğimizde bir hekime danışmak hem içimizi rahatlatacak hem eğer gerçekten varsa bir erken tanı gerektiren işte kanser de olabilir bu yani insanız ve bu insanlara yani canlılara ait bir hastalıksa eğer başımıza gelme olasılığı var. Ama erken tanı da sizin de dediğiniz gibi çok daha hafif tedavilerle atlatabiliriz. Yani kanser eşittir ölüm, erken ölüm değil yani. O
yolda değil, değil kesinlikle. Yani tedavisi olan ne kadar erken teşhis edilirse tedavisi o kadar iyi olan hastalıklar bunlar.
Peki.
Çaresiz değilsiniz, çaresizsiniz.
Evet bu motivasyona mesajlarımız. Bu her yönüyle sağlık oturumlarının hep sonlarında böyle benim bir mesaj ve resim tutuyor. Sonra da hani sizlerin zaten hani her söylediğiniz bir mesaj niteliğinde.
Çok çok teşekkür ediyoruz
çok
efendim.
Çok teşekkür ederiz.
Yani bitiresiniz
çok güzel
gelmiyor.
Bir eğitim dönemi oldu.
Evet evet aynı şekilde. Umarım daha sonrasında izleyenler için de yararlı olur.
Olacağından eminiz izlerlerse.
Çok yararlı olacak kesinlikle. Ben de hocam çok teşekkür ederim her birinize. Bize çok yararlı olduğu kesin. Dinledikçe dinleyenler de yararlı olacaktır mutlaka.
Olsun. Yani. Sonuçta sizin yine iletişime geçecekleriniz. Bunların
evet,
yine
bir çarpan etkili
platformlar. Aynen aynen. Çoğala çoğala artacaktır bir şekilde.
Ama gerçekten Ege Üniversitesi Hemşire Fakültesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Özlem hocama ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü hani bağlantıyı kurmamı sağladığınız için de çok teşekkür ederim.
Ben de tüm hocalarıma, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizlere gönülden hem davetiniz hem beraber bunları böyle yürütmüş olduk. İyi ki varsınız. Bilgi paylaştıkça güzel ve bu şekilde çoğalıyor. Tek tek Oy Hocam başta olmak üzere değil mi? Arkadaşlarıma, Ruken'e, Figen'e, Sümeyye'ye, Aydın'a hepsine çok çok teşekkür ediyoruz aynen. Bugün hatta Seda hocamız da var aynen. Aramızda. İyi ki varsın Seda'cığım. Seni görmek de çok güzel. Öpüyorum.
Siz de iyi ki varsınız hocam. Ruken ağzına sağlık çok iyi bir sunumdu.
Teşekkür ederim Seda'cığım çok sağ ol.
Evet artık kapatabiliriz dediğiniz gibi kaydı.
Umalım ki Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi daha da başka projelerde yine bir araya geliriz. Bu her yerine sağlık oturumlarına verdiğiniz katkı çok büyüktü. Bundan sonra da daha büyük işlerde umalım ki bir arada çalışırız diye umut ediyorum.
İnşallah. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Peki. Hoşçakalın o zaman.
Hoşçakalın.